Ayrım 33, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 370. Bir sabah erkenden Ali Çavuş ava çıkmıştı ki kayanın dibindeki Yusuf'u gördü. Daha doğrusu Ali Çavuş buraya salt Yusuf'u görmeye gelmişti. Gitti çocuğun karşısındaki bir taşın üstüne oturdu. Böyle karşı karşıya hiç konuşmadan gün atıncaya kadar kaldılar. Gün doğunca Ali Çavuş başını havaya kaldırmış, kuş yuvalarına gözlerini dikmiş çocuğa, "Yusuf," dedi en sert sesiyle. "Yusuf, başını aşağıya indir de bana bak." Yusuf hiç aldırmadı, istifini bile bozmadı. "Yusuf, sana diyorum Yusuf." Yusuf gene aldırmadı. "Ulan köpek, sana diyorum. Şimdi kalkarsam seni ayaklarımın altına alırım. Armut boyunlu soytarı." Yusuf azıcık kıpırdadı, başını çevirir gibi etti. Ardından da vazgeçti. Ali Çavuş bu zayıflamış, bir avuç kalmış, boynu çöp gibi incelmiş çocuğa acıdı. "Bak oğlum, Yusuf'um, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? İstersen sen burada yuvaları seyrede seyrede, taş kesil de geber. Beni hiç ilgilendirmez. Olan sana olur. Tırtıl Hüseyin de senin derdinden kahroluyor. Ne yapsın fıkara? Sen onun tek oğlu, evinin orta direğisin. O senin benim gibi olmanı değil, o senin Ferhat Usta gibi bir usta olmanı, demirci ocağını senin doğacak oğluna teslim etmeni istiyor. O da kendi oğluna, öteki de kendi oğluna. Böylece demirci ocağının tırtıl soyunca kıyamete kadar sürdürülmeden yakılmasını istiyor. Ben bu sabah ava çıktığımda seni burada görünce yüreğim yandı sana. Dedim ki kendi kendime, ulan Ali Çavuş dedim, sen dedim tırtıl Yusuf'u çok seversin. Bu köyde senin yoluna baş koymuş, kuş yakalamak isteyen, avcılığa merak sardırmış bir kişi o. Sen ona iyilik yapmayacaksın da kime iyilik yapacaksın? Onun için beni dinle sevgili oğlum Yusuf. Şimdi kulağını dört aç ki ne söylüyorum sana, iyi dinle beni. Sen burada günlerdir gözlerini dört açmış, başını yuvalara kaldırmış, kartal civcivlerini seyrediyorsun. Onları oraya tırmanıp yakalamak istiyorsun, doğru mu? Kendinde olmayarak evet dercesine Yusuf'un başı azıcık aşağı indi kalktı. Kuş yakalamak iyi bir şeydir. Kuş beslemek, o kuşa da yağlı, çok güzel kuşlar yakalatarak, közlerin üstünde kızartıp cazırdatarak pişirmek, sonra da o nar gibi kızarmış kuşları yemek daha iyi bir şeydir. Ama ey arkadaş, günlerdir seyrediyorsun. O yuvalardaki civcivlerin çoktan uçup gittiklerini görmedin mi? Yusuf'un sırtı birkaç kere kabardı, kabardı, geri indi. Oğlum, Yusuf'um, ben sana gelecek yıl biri dişi, birisi de erkek, iki kızıl kartal yavrusu yakalar eline teslim ederim. İstersen civcivleri birlikte tutarız. Bak, iyi gözle, kartal yavruları uçtu. Gün kuşluk oluncaya kadar konuştu. Yusuf olduğu yerde öyle taş kesildi kaldı. Ali Çavuş son söz olarak, "Kartal yavruları çoktan uçtu da gitti. Yuvalar hep boş, sen bilirsin yavrum," dedi. Ayağa kalktı, ilerideki koyağa doğru yürüdü. Çocuğun inadına hayran olmuş, böyle bir deri bir kemik kalışına da üzülmüştü. Düz kayaya tırmanmaya kalkarsa bir daha da bu zayıflıkla dayanamayacak, düşüp ölecekti. Bundan sonra Ali Çavuş da inatlaştı. Her sabah gün atmadan o da kartal yuvalarının altına geliyor, her günkü oturduğu taşın üstüne oturuyor, gün atıncaya kadar karartısı ufacık kalmış Yusuf karşısında sessizce oturuyor, gün atınca da başlıyordu öğüde. Her sabah inşallah bugün Yusuf beni dinlemiştir de gelmemiştir diye dualar okuyarak oraya gidiyor. Daha uzaklardan kayanın üstündeki Yusuf'un yumulmuş ufacık karartısını görüyor, düş kırıklığına uğruyordu. Ali Çavuş sonunda baktı ki Yusuf'la başa çıkamayacak, boşuna çene yoruyor, ondan vazgeçti. Bir daha Yusuf sözünü ağzına almadı. Ali Çavuş'un Yusuf'un yakasını bırakması hiçbir işe yaramadı. Köylü çoluk çocuk genç yaşlı azıttıkça azıttı, Yusuf'un üstüne çullandıkça çullandılar. Şimdi artık Yusuf'tan önce bile gelenler vardı kartal yuvalarının altına. Geliyorlar, gözlerini tıpkı Yusuf gibi kartal yuvalarına dikiyorlar. Sonra baka baka boyunları yoruluyor. Onlar da kalkıp Yusuf'a hiçbir şey söylemeden çekip gidiyorlardı. Sonraları Yusuf'a sataşmalar, küfürler, taş atmalar başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar Yusuf'tan çıt çıkmıyordu. Yusuf'un başındaki belalar Zero Hatun'un görkemli ot kulübesine, yani Hun'a ilk konuk gelinceye kadar sürdü. Sıfırı tüketmiş Zero Hatun'un sandığından kese kese altını çıkarıp Hasan Ağa'ya verişi, yakın köylere bir anda yayıldığı gibi haber çok uzaklara, Kozan Altı'na, Kadirli'ye, Osmaniye'ye, Ceyhan Yarsuva'da kadar gitti. İlk konuk 29 yaşında zayıf, çok uzun boylu biriydi. Ayağına daha sarı tüyleri ışıldayan yeni bir ham çarık giymişti. Kara şalvarı da yeniydi. Çizgili mintanı daha fabrika kokuyordu. Başına kulaklarını alnını olduğu gibi örten bir fötür şapka giymişti. Fötür şapkanın kuşağından uzun kırmızı bir tüy çıkıyordu. Sorarak evi buldu, gözlerine inanamıyordu. Bu konak o konak mıydı? Bu konağı ona böyle anlatmamışlar. O da eski konağın yandığını duymamıştı. Kapıda bir daha sordu. Bu konak İsmail Ağa konağı mı? Zero gülerek bu konak İsmail Ağa konağı diye karşılık verdi. Delikanlı orada kapıda öylece durmuş Zero'ya inanmaz inanmaz bakıyordu. Burası yavrum, İsmail Ağa konağı, gel buyur. Ötekini dersen bak orada, o duvarlar. Sen duymadın herhalde, o konak yandı. Delikanlı orada biraz daha bekledikten sonra çok uzun leylek bacağını içeriye attı. Başı neredeyse Hu'un salmalarına değecekti. Zero ona ocağın yanına bir minder serdi, arkasına da bir yastık koydu. Delikanlı daha oturmadan cebinden altın kösteğe bağlı altın saatini çıkardı. Gözlerine yaklaştırarak baktı, gülümsedi. Saati yerine koyduktan sonra sırtındaki silahı anımsadı. Sırtındaki silahın kundağı çentik çentikti. Hükümetin köylülere domuzları vurmak için dağıttığı beşli, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ağır hantal silahlardandı. Namlusunun da boyası kavlamış, ardından parça parça pas ortaya çıkmıştı. İsmail Ağa konağına böyle bir konuk geldiğini duyan Mustafa ile Mehmet eve seyirtmişler, yolda da onlara çocuk Nuri katılmıştı. Onlar nar ağacının altından avluya girdiklerinde delikanlı daha kapıda Zero Hatun'la konuşuyordu. O içeriye girip altın saatini çıkardığında onlar da içerideydiler. Bir tuhaf, bir yaratığa bakar gibi uzun boylu adama bakıyorlardı. Delikanlı tüfeğini uzatınca Mustafa koştu aldı bu ağır tüfeği. Tüfek o kadar ağırdı ki Mustafa iki büklüm olaraktan götürdü tüfeği çite dayadı. Konuk minderin üstüne oturup ayaklarını uzattı. Adamın bacakları ocağın başından orta direğin yanına kadar geliyordu. Zero Hatun ocağı ölçerdi. Birkaç da çırpı odun attı gözlerin üstüne. Önce ocak tüttü, ortalığı koyu bir duman aldı, sonra da çırpılar, odunlar alıştı. Zero Hatun bakır cezveyi ocağa sürdü. Biraz sonra kahve koktu, usuldan taştı. Zero Hatun gümüş bir tepsinin üstüne koydu, ağzı geniş, dibi dar kırmızı çizgili fincana kahveyi döktü. Fincana dökülen kahveden keskin bir kahve kokusu yayıldı ortalığa. Delikanlı köpüklü kahveyi aldı, öylesine bir höpürdeterek içti ki höpürtünün sesi ta camiden duyulabilir. Çocuklar kendilerini tutamadılar, bu höpürtüye makaraları koyverdiler. Adam çocukların gülüşlerine hiç aldırmıyor, fincanı her dudağına götürüşünde höpürtüyü biraz daha arttırıyor, çocuklar da basıyorlardı kahkahayı. Sonunda Zero dayanamadı. ''Sizi şeytan götüresiler!'' diye çocukların yanına geldi. ''Konağa hiç böyle gülünür mü? Çıkın dışarı!'' Çocuklar daha çok gülerek dışarıya çıktılar. Delikanlı da kahveyi içer içmez o anda oracığa kıvrılıp uyuyuverdi. Zero da onun üstüne bir savan örttü. Akşam eve gelen Hasan Ağa, ocağın yanında uyuyan delikanlıyı, onun çite dayalı tüfeğini gördü. ''Ben sana demedim mi Zero?'' dedi. ''Gene başlayacaklar demedim mi? Bu da ne istiyormuş?'' Hiçbir şey söylemedi. Kahveyi içti, içer içmez de uyudu. Daha da uyuyor.
Uyusun bakalım. Daha çok gelecekler Zero. Ne yapalım?
Tanrı misafiridir. Gelecekler. Elimizden ne gelir ki? Tanrı konuğunu da evimizden kovamayız ya.
Kovamayız diye boynunu büktü Hasan Ağa. Ne olacak böyle? Ellerinden nasıl kurtulacağız?
Dışarıda çocuklar Ferhat Usta arabasının yeşillerine hayran, kendilerinden geçmişler, renkleri, biçimleri seyreliyorlardı. İçerideki konuk da derin uykulara dalmış, kıvrıldığı yerden hiç kıpırdamamıştı. Zero Hatun ocağa bir tavuk yahnisi koydu. O pişti, evin içini iştah açan bir güzel koku aldı. Konuk uyanmadı, ölü gibi olduğu yerde kıpırtısız kaldı. Zero Hatun ocaktan yahniyi indirdi, yerine bulgur pilavı koydu, o da pişti. Zero Hatun tavada tereyağını yaktı, cazırtıyla pilavın üstüne döktü, taze pilavın üstüne dökülen yağın kokusu dışarıda Ferhat Usta arabasını seyredenlere ulaştı. Mis gibi koku bir anda onların karınlarını acıktırdı, içeriye koştular. Mustafa kıvrılmış yatan kahve höpürdeticiyi görünce gene başladı gülmeye. Öteki çocuklar da ona katıldılar.
eğilip kalkarak, bellerini tutarak öyle bir gülüyorlardı ki ortalık çınlıyordu. Zero onları susturmaya çalışıyor, susturamıyordu.
''Susun hörtükler!''
Kaşlarını çattı, kıvrılmış yatmış konuğunun yanına gitti, ceketinin yerinden tuttu. ''Uyan kardeşim!'' diye onu sarstı. ''Kalk kardeşim, kim bilir ne kadar uzak bir yerlerden geldin. Sırtında da o bin okka domuz tüfeği. Uyan kardeşim, uyan. Bak sana ne kadar lezzetli yemekler yaptı Zero bacın ya!''
Konuğu sarstı, o yana bu yana çevirmeye çalıştı. Konuk bir türlü uyanmadı. Çocuklar daha da azıtarak gülüyorlardı. Keklikleri de ayaklarının dibinde dolaşıyorlardı. Zero Hatun ne kadar uğraştı, çalıştı, çabaladıysa konuğu uyandıramadı.
''Ne yapayım, uyanmıyor işte.'' gülümsedi. ''Belki de kıyamete kadar hiç uyanmayacak.''
''Dur bakalım.'' diye yumuşacık, hoşgörülü güldü Hasan. ''Durun bir de ben deneyeyim kendimi, belki uyandırırım.''
Konuğun yanına vardı, kolundan tuttu. Onu bir iyicene uzun uzun sarstı. ''Konuk bana mısın?'' demiyordu.
''Konuk! Konuk! Konuk!'' diye var sesiyle konuğun kulağına bağırdı.
Konuk gözlerini açtı, birkaç kez kirpiştirdi, sonra gene kapattı. Hasan birkaç kez daha bağırdı, konuk hiç aldırmadı, gözlerini bile açmadı. Hasan ağa bağırdı, çağırdı, salladı, omuzlarından tutup onu çekti, belini çite dayadı, konuk uyanmadı. Ne yapıyor, nişliyorsa konuğu uyandıramıyordu. Çocukları çağırdı.
''Gelin çocuklar, bana yardım edin de şu konuğu uyandıralım.''
Çocuklar hemen koştular. Kimi konuğun bacağını, kimi ayağını, kimi belini tuttu. Uzun bir uğraştan sonra Zero Hatun'un da yardımıyla konuğu ayağa dikebildiler. Çite dayadılar. Konuğu çite dayalı bıraktılar. O ayakta öyle bir süre dimdik, upuzun çite dayalı kaldı. Belki uyanırdı. Çocuklar, evdekiler karşıya geçip umutla konuğun uyanmasını beklediler. Bir de baktılar ki az sonra konuk uyanacak yerde dizleri bükülerek usulca yere indi. Minderin üstüne diz çöktü, başı da sağ yana kaydı. Hasan ağa, çocuklar, Zero Hatun konuğu uyandırmak için çok usuller denediler ya, konuk ölmüş, dirilmiyordu. Sonunda Hasan ağanın gözüne konuğun kocaman domuz tüfeği ilişti.
''Bunun içinde kurşun var mı acaba?'' diye sordu. ''Hele bir bakalım.''
Gitti tüfeği aldı, açtı, kurşunlara baktı, tüfek doluydu.
''Şimdi görün bakalım ben onu nasıl uyandıracağım?'' dedi.
Konuğun tam yanına geldi, bu sırada Zero onun yanına yaklaştı. ''Yapma Hasan, günahtır, hem de konuktur, çok da genç, korkar çocuk, yapma.'' Tam bu sırada da Hasan ağanın tetikteki parmağı nasılsa aşağı çöküverdi. Tüfek öyle bir gümbürtüyle patladı ki konuğun ayağı sıçramasıyla kapıyı bulması bir oldu. Kapı kapalıydı, açamadı. Oradan ahır kapısına, oradan da ocak başına, oradan orta direğe, çitlere, kapılara. Evin içinde bir süre ışığa çarpmış baykuş gibi dönerek oraya buraya başını küt küt vurarak durdu. Hasan ağa varıp da onu yakalayıncaya kadar evde çarpmadık bir yer bırakmadı. Güçlü kollarıyla onu kucaklayan Hasan ağa konuşarak, okşayarak onu kendisine getirdi. Delikanlıyı götürüp uyuduğu yere, minderin üstüne oturttu.
''Hazal, leğeni ibriği getir.'' diye buyurdu.
Hazal leğeni getirdi, konuğun önüne koydu. Konuk dizüstü çöktü, leğenin ortasındaki sabunluktan sabunu aldı, yanına yönüne daha kuşkuyla bakıyordu. Hazal ibrikten onun eline su döktü. Konuk yanına yönüne şaşkınlıkla, ürküntüyle baka baka elini yüzüne bir iyice yıkadı. Tüfek sesine eve kimse gelmemişti. Mustafa kurşun sıka sıka köylüyü alıştırmıştı. Zero yemekleri bir daha ısıttı. Bu arada Hasan ağa konuğu konuşturmak istedi, sorular sordu, diller döktü, öteki ağzını bile açmadı. Yemeğe oturdular, konuk yemeğe dört elle sarıldı. Bir anda da sahanlardakini, sinilerdekini, tencerelerdekini sildi süpürdü. Hemencecikle daha elini yıkamadan başı önüne düştü, derin uykulara daldı. Konuk böylece evde üç gün kaldı. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar uyuyor, bir akşam yemeğinde uyanıyor, yemeği yedikten sonra hemencecikle uyuyordu. Köylüler de bu uykucu konuğu merak etmişler, bu üç gün içinde ev dolmuş boşalmıştı. Sonunda dördüncü günün sabahında konuk uyandı, giyindi, kuşandı, elini yüzünü yıkadı, sakalı uzamıştı. Cebinden bir ustura çıkarıp bir anda sakalını kazıdı, geldi kahvaltı sofrasına oturdu. Güzelce kahvaltısını yaptıktan sonra Zero Hatun'a döndü.
''Zero ana'' dedi, ''bakma benim böyle uykucu olduğuma. Ben böyle büyük işlere çıkarken hep uyurum. Bu sefer gene az uyudum.
Eskiden olsa böyle can pazarı işler çıkarken 7 gün 7 gece uyurdum. Boyumun uzunluğuna da bakma, sanıldığı kadar ahmak değilim. Bütün kurşunum 4 tane, bana yeter. Birisini beni uyandırmak için harcadınız, helal olsun. Tüfeğimi küçük görmeyin. Sarıkamış'tan, Rus cephesinden gelmiştir. Boynunda en az 100 insanın kanı var. Mermisi değdiği yerden ses getirir, hiç bağışlamaz. Şimdi ben, eğer izin verirseniz, Salman'ı öldürmeye gidiyorum.
Bizden niye izin istiyorsun ki oğlum, dedi Zerovatun. İşte sen buradasın, Salman da dağda. Var git de onunla kozunu paylaş.
Ben Salman'ı öldürürsem bana ne kadar para vereceksin? Öldürür de kellesini sana getirirsem?
Ben onun kellesini istemem.
Bütün bedenini getirirsem?
Onu da istemem.
Öldürürsem?
Onun öldürülmesini istemiyorum. Bir kuruşçuk da param yok.
Ya bana dediler ki...
Ne dediler sana?
Salman'ı dediler, öldürürsen dediler, dile Zero Hatun'dan ne dilersen, yok demez dediler. Sana 100 bin dönüm tarlayla bir ceren gözlü bir Kürt kızı alır da verir dediler. Sen aldırma boyunun uzunluğuna. Sen eğer Salman'ı öldürürsen Zero Hatun da sana Van'dan, Şol Arabistan'dan ceren gözlü kendine benzer bir kız bile getirir dediler. Bak anam, madem paran yok bana toprak yeter. Bak anam, madem toprağın yok bana bir tek ceren gözlü Kürt kızı yeter. Kürt kızları çok güzel. Hem de Allah için söylemeli, ceren gözlü olurlar. Ben ne kadar Kürt kızı gördüysem hepsine kara sevda bağladım. Bana dediler ki sen o hünerini av avlayarak, domuz vurarak boşa harcayacağına, var git Zero Hatun'a söyle ki ona, Salman'ı öldürürsen bana bir Kürt kızı alıp da verir misin? Ben dedim ki giderim ona, söylerim Zero Hanım'a, bir kurşun da öldürürüm. Salman'ı koca İsmail'in de kanı yerde kalmaz. Koca İsmail'in oğlu küçücük Mustafa'nın da canı kurtulur. Zero ana, ben iyi dinle, ben gözümün gördüğü yerde bu silahla nişan almadan iğnenin ucunu bile vururum. Hele Salman'ı. Ben ondan daha da kurnaz, daha da akıllıyım. Bakma boyumun uzunluğuna. Şimdi ben burada şu minderin üstünde hem de hiç uyumadan öğleye kadar bekleyeceğim. Tam öğle ezanı okunurken de kalkıp gideceğim. Eğer benim isteklerimi yerine getirirseniz ben de Salman'ı öldüreceğim. Şimdi bekliyorum.
Hiç bekleme git kardeşim. Biz Salman'ın öldürülmesini istemiyoruz. Sana verecek ne paramız, ne tarlamız, ne de kızımız var.
Hiçbir ceren gözlü Kürt kızı yok mu?
Konuğun yüzü sapsarı kesilmiş, dudakları da titriyor, neredeyse ağlayacak. Hiçbir tane de mi ceren gözlü Kürt kızı yok?
Yok. Hele bir düşün güzel anam Zero Hatun.
Konuk konuştukça Mustafa onun yöresinde fır dönmüş, tepeden tırnağa onu süzmüş, incelemişti. Bu adamda iş var diye düşünüyordu. Şimdiye kadar bu eve gelenler içinde en çok bu uzun adamı gözü tutmuştu.
Bak hatun, ben herhalde gözün tutmadı. Baksana ne diyeyim. Şu senin oğlanın, bu yakışıklı Mustafa'nın başına yumurtayı koy. Ben onu hemen gözümün gördüğü yerde vururum. Yalnız bana 1-2 mermi bul. Benim tüfeğin mermisi her yerde bol bol var. Hükümet çok verdi herkese.
Yok, yok, yok. Allah göstermesin. Yok, Allah göstermesin. Hemen kalk git. Bekleme, bekleme.
Zero Hatun korkmuş, çok da heyecanlanmış. Oğlunun başına yumurta koyup onu oradan kurşunla düşürmek düşüncesi bile onun aklını başından almıştı. Konuk gitti, eski yerine minderin üstüne oturdu. Belini de çite dayadı. Tüfeği kucağındaydı, gözlerini kapadı.
Git kardeşim.
Gidemem, tam öğle ezanı.
Saatini çıkardı baktı.
Daha 3 saat var.
Saatini cebine indirdi, gözlerini de kapadı. Mustafa anasının elinden tuttu, dışarıya çekti. Ferhat Usta arabasının duldasına karşı karşıya çömeldiler.
Zero Hatun'un eli daha Mustafa'nın elindeydi.
Ana, ana, adam, bu adam ne istiyorsa ver.
Onun istediği hiçbir şey yok, bende Mustafa.
Bak ana, bunun boyu ne kadar uzun. Bize bunun kadar uzun bir adam hiç geldi mi? Salman'ı bu adam öldüremezse kimse öldüremez.
Onun istediği hiçbir şey kalmadı bende. Ne para, ne toprak, ne de kız.
Bul güzel anam, bul. Sen istersen bulursun. Bak bu adamın gözlerini gördün mü? İnsana bir bakmasın, afsunluyor. İstersen sen onun istediklerini bulursun.
Bulamam.
Bak güzel anam, bak sen böyle 7 gün 7 gece hiç uyanmadan uyuyan bir adam gördün mü?
Görmedim ya. Ne olacak?
Ne olacağı var mı? O niye uyuyormuş?
Niye uyuyormuş?
Salman'ı öldürmek için. Salman'ı öldürmeden hep böyle uyurmuş da. Kendi söyledi, duymadın mı?
Duydum.
Öyleyse? Mustafa yavrum, anlamıyor musun? Hiçbir şeyimiz kalmadı, yok. İnsan yoktan anlamaz mı? Daha önce de yok diyordun. Arabaya gelince deste deste paraları çıkardın. O paralar da olmasaydı, Ali Çavuş da bizi ortak etmeseydi, biz bu yıllarda şu Çukurova'nın düzünde acımızdan ölürdük. Mustafa'nın yüzü kırıştı, kaşı çatıldı, derin düşüncelere daldı. Anasını nasıl, ne biçimde kandırmalıydı birden aklına düştü. O var ya ana, o kafir, o Salman, şimdi yalnız çocukları öldürüyormuş. Dağdan bir adam geldi, biz de onu kalenin arkasında yolda gördük. Acıkmış, ekmek istedi de verdik. Biz ona ekmek verince karnı doydu, karnı doyunca da bize acıdı. Siz bana iyilik ettiniz dedi bize acıyınca. Bakın çocuklar, ben size söylüyorum ama söylememiş olayım. Salman duyunca beni öldürür dedi ki adam, bundan sonra Salman çocukları öldürüyormuş. Yazık değil mi o kadar çocuğa ana? Biliyorsun o benim ne de olsa kardeşim, beni öldürmez. Ama o kadar çocuğa, kuş oğlan Mehmet'e, çocuk Nuri'ye, tırtıl Yusuf'a yazık değil mi? Yok Mustafa'm, hiçbir şeyimiz yok, kalmadı. Hiçbir şeyimiz. Mustafa anasına daha çok diller döktü, bindereden su getirdi. Zerohat'ın Nuh diyordu da peygamber demiyordu. Çocuk deli olacaktı, bu en büyük fırsat kaçıyordu. Bir daha Salman'ı öldürmeye bu eve böyle bir adam ne zaman, nereden gelecekti? Kıvranıyor anasının yöresinde dolanıyor, onu kandırmak için diller döküyor. Bir türlü olmuyor, olmuyordu. Güneşe bakıyor, güneş durmadan yükseliyordu. Az sonra güneş tam orta yere gelecek, tam o sırada da ezan okunacak. O uzun adam da çekip gidecekti. Ana, sen böyle güzel uyuyan... Uyumaz olsun diye bağırdı Zero Hatun, kalktı eve yürüdü. Arka bahçeden ısırganlı ıspanak topladı, eteğine doldurdu. Mutfak gibi yere geldi, çinkoleğinin içine koydu, sebzeleri yıkamaya başladı. Mustafa öfkesinden deliriyor, anasının gözlerini yakalayabilirse, yalvararak gözlerini onun gözlerinin içine dikiyordu. Anasından umudunu kesince yürekten yaralandı, küstü, gitti Ferhat Usta arabasının içine yattı. Araba öyle güzel bir taze boya kokuyordu ki Mustafa mest olup kendinden geçti. Ama 15 dakikada bir de başını kaldırıyor, bir güneşe, konuk gidiyor mu diye bir de kapıya bakıyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 380.